Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Önemli bir aydan çıktık, yine önemli bir aya girdik hocam. Geçen hafta bir giriş yapmıştık, bu hafta devam edeceğiz tarihimizdeki bu önemli olaylara ilişkin. Mirakefalon'la başlayacağız. Büyük taarruzun ardı, Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından gelen büyük taarruzun sonuçları, yani 9 Eylül İzmir'in fethini, düşman işgalinden kurtarılışını konuşacağız. Yoğun bir programla dinleyicilerimizin karşısındayız bu hafta. Ama hocam önce hep yaptığımız gibi kitap armağanımız için, soruları yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım ben. 463 34 19, 463 34 21 telefon numaralarımız. Bir de elektronik posta adresimiz var. trttürktarihi@trt.net.tr. Şimdi Güray Hocam, bu hafta hangi kitabı armağan ediyoruz dinleyicilerimize?
Bu hafta dinleyicilerimize Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele adlı eseri hediye ediyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2014 yılında çıkmış olan bu el kitabı, Profesör Doktor İzzet Öztoprak tarafından hazırlanmış bir kurum kitabımız. Tabii içerisindeki konular günümüzde şu anlarda anılmakta olan 9 Eylül ve öncesindeki İstiklal Harbi safahatını anlatıyor. Bir araştırma eseri. Türk ve Batı kamuoyundaki basında, arşivlerde ve başka ülkelerin, devletlerin belgelerinde nasıl İstiklal Harbi anlatıldı? İşte bu sorunun cevabı bu kitapta belgeleriyle ortaya konmuş durumda. Bir tarih araştırmacısı, aynı zamanda kurumumuzdan başka kitaplarda olan, şu anda da görevine devam etmekte olan İzzet Öztoprak Hocanın bu kitabını hediye ediyoruz. Hayırlı olsun talihli dinleyicimize.
Şimdiden güle güle okumalar dinliyoruz. Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele adlı kitap. Bu haftaki armağan kitabımız, telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Güray Hocamızla az sonra sohbetimize başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Ve değerli dinleyicilerimiz, yoğun programımızın yoğun gündemine ilk olarak Mirakefalon Savaşı ile başlayacağız. Ama onun öncesinde 9 Eylül'de hocam ne Türk Tarih Kurumumuz ne gibi faaliyetlerde bulundu?
Bu yıl Türk Tarih Kurumu olarak geçmiş yıllarda son 2 yıldır yapmakta olduğumuz çalışmayı bütün kamuya mal edecek bir faaliyette bulunduk. 9 Eylül belgelerini İzmir'deki ve Türkiye'deki konuyla ilgili kuruluşlara hediye ettik. Ayrıca sayfamıza koyduk, sosyal medyayı da paylaştık. Yani 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuyla ilgili özellikle yıllardır sergi olarak ortaya koyduğumuz çalışmalar artık bütün dünya kamuoyuna her açıdan paylaşılmış oldu. Sosyal medyadan, genel ağ üzerinden ve kamu kuruluşlarına göndermek suretiyle, başta İzmir Valiliği ve Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerine, kaymakamlıklarına ve il çapındaki müdürlüklere gönderildi. Belgelerin tamamı kitap olarak basılmıştı daha önce. Geçen yıl kitap olarak göndermiştik, hediye etmiştik vatandaşlarımıza. Ancak bu yıl PDF olarak sosyal medya üzerinden fotoğraf artık ve görsel olarak oluyor, aynı zamanda evet, da herkese yayılabilsin diye CD suretiyle çoğaltılarak gönderildi.
Meraklısına ulaştırıldı, kamuoyuna ulaştırıldı Türk evet. Tarih Kurumumuz tarafından ve değerli dinleyicilerimiz, bu hafta ilk konumuz tarihimizin önemli savaşlarından biri Mirakefalon Savaşı. Bazı savaşlar var ki bildiğiniz gibi Dandanakan Savaşı olsun, Malazgirt Savaşı olsun, Çaldıran Savaşı olsun. Yitirdiğimiz savaşlar da var örneğin. Köse Dağ Savaşı gibi. Çok önemli sonuçlara yol açmış savaşlar. Bunlardan bir tanesi de az önce söyledim. Miryoki Flon Savaşı hocam. Şimdi savaşın seyrine, öncesine ve sonrasına sonuçlarına geçmeden önce bir tartışma var. Miryoki Flon Savaşı konusunda yeri. Şimdi bazı arkeologlar bu savaşın Konya'nın Bağırsak, Beyşehir Bağırsak Boğazı'nda geçtiğini, bir kısmı Denizli'nin Çivril ilçesi civarında geçtiğini ifade ediyorlar. Fakat benim anımsadığım kadarıyla Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Refik Turan Hoca'nın başkanlığında ve sizin de bir görsel sunum hazırladığınız geçen sene bir Çalıştay oldu. Çalıştay'ın sonuçları ve Çalıştay esnasında Abdülhalip Çay gibi önemli hocalarımız da vardı. Ne tür görüşler ortaya atıldı Görev Hocam?
Tarih bilim insanları tarihçilikte tabii ki delilli belgeli konuşmak zorunda. Biz kurum olarak biz aynı zamanda bilimsel araştırma kurumuyuz. Bu tür problemli konuları tarihin aydınlatılmamış tartışmalı sayılabilecek noktalarını araştırmak, ortaya koymak ve bilim ilkeleri ekseninde çözüme kavuşturacak girişimlerde bulunmak ve sonuçları da kamuoyuyla paylaşmak gibi bir yükümlülüğü üzerimizde taşıyoruz. Bundan dolayı çok dikkatli açıklamalar, kararlar ve programlar yapmak zorundayız. Araştırmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız bölgede Denizli'den Konya'ya kadar olan sahada birçok araştırma, yüzey araştırması, aynı zamanda yeraltı arkeolojik kazı yapılabilecek bölgelerin tespiti ve tabii ki olayla ilgili kalıntıların bulunması çalışmaları şeklinde devam ediyor. Bu süreç içerisinde henüz kamuyla paylaşamadığımız noktalar, tespitler var. Kesinleştiği zaman bunu bütünüyle açıklamış olacağız. Yakında yine bir çalıştayımız ve bilim insanlarımızın katılımıyla son bir karar noktasına doğru geldiğimizi ifade edebilirim. Bu güzel gelişme. Bölgede tabii ki Türkiye tarihi açısından da çok önemli bir olayın, tarih olayının anılmasını sağlayacak, yerini tespit edecek bir gelişmedir. Birçok araştırmacımız, tarihçimiz de bu konuda yazılar yazdı, araştırmalar yaptı. Açıklamalarda da bulunanlar oldu. Bunları şimdilik temkinle karşılıyoruz. Çünkü belgelerin sübut etmesi için tarih olaylarının bütünüyle ikna edilecek tarzda ortaya konması, delillendirilmesi ve tabii ki delillerin çok yönlü olarak sunulmuş olması, tutarlı olması, geçerli ve güvenilir olması gibi noktalardan incelenmesi gerekiyor.
Hocam şimdi burada Profesör Doktor Refik Turan hocamızı tekrar selamlarımızı, saygılarımızı yollayalım buradan. Jeologlarla bir çalışma gerçekleştirdi ve savaşın gerçekleştiği yerin 5 Eğirdir Gölü'nün altında, zaman içerisinde o geçidin Eğirdir Gölü'nün altında olduğuna ilişkin tezler üzerinde çalışıyor. Hocanın çalışmaları devam ediyor mu
şimdi,
bu konuda?
Tabii ki tarih ve insanlar coğrafyayla bütünleşmiş vaziyette ele alındığında coğrafya yadsınamaz bir şekilde tarihle iç içedir. Tarihi olayları anlayabilmek için o dönemin sosyal şartlarını, coğrafyasını, iklimini ve tabii ki çevre şartlarını bütünüyle görmemiz gerekir. O dönemde iklim nasıldı? Kış mıydı, yaz mıydı? Su nerede vardı? Ya da neresi çöldü, neresi ormandı? Dağlık bölgeler ve sulak bölgelerin yanı sıra akarsular ve denizler, göller açısından nasıl bir durum söz konusuydu gibi araştırmalar yapmak gerekiyor. İşte bu açılardan araştırmaları çok yönlü olarak derinleştirdiğimizde aradan geçmiş olan 850 yıla yakın bir süre, ki bu yıl itibariyle 842. yıl dönümü Miryoki Flon zaferinin oldukça uzun bir zaman dilimi, büyük vadilerin bile şekil değiştirebileceği, derelerin ve suların yollarını, yataklarını değiştirebileceği, göllerin küçülüp büyüyebileceği veya ortadan kalkabileceği bir zaman dilimidir. Aslında bölge arazi yapısı ve toprak yapısı itibariyle, taş yapısı itibariyle karstik dediğimiz eriyebilen ve değişime uygun bir coğrafya yapısına sahip. yani düdenlerin ve obrukların çok olduğu bir bölgede sürekli olarak yeni göller ortaya çıkabilir. Var olan göller de belli bir boşluktan akarak kaybolabilir, bir başka şekil alabilir ya da akarsuya dönüşebilir. Yeni akarsular ortaya çıkabilir gibi bir takım değerlendirmeleri rahatlıkla yapabiliyoruz ki özellikle deprem bölgesi de olması dolayısıyla coğrafi şartlar bu bölgede hızlı değişimler göstermiş görünüyor. Bu değişimler delillendirildi, yani ortaya konuldu. Aynı zamanda tabii ki Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve toprakla ilgili çalışma yapan jeoloji mühendislerinin işin içinde olması, devlet su işlerinin haritalandırılmış çalışmaları, bölgedeki su kaynaklarının ve göllerin batimetrik haritaları bize bu suların çok rahatlıkla küçülebildiğini, ikiye ayrılabildiğini, mesela suyu 3 metre aşağıya indirirseniz göl tek parça ama çok daha küçük bir göl haline dönüşüyor. Kuzey taraftaki göl ise bataklık oluyor, Eğirdir Gölü için bunu söylüyorum. Aynı şekilde Beyşehir Gölü için de geçerli bu söz. Hatta Katip Çelebi Beyşehir Gölü'nü iki ayrı göl şeklinde gösterir 17. yüzyıl itibariyle. 17. yüzyılın bir yazarı Cihan Nüma adlı eserinde bir gölü, Beyşehir gibi büyük bir gölü, bugün için göller bölgesinin en büyük göllerinden birincisi, böyle bir gölü iki parça göstererek küçük parçalar halinde adlandırıyor ve ortaya koyuyor. O zaman biz şunu söyleyebiliriz. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, 1. Alaaddin Keykubat, Kubadabad Sarayı'nı, kendi ismiyle bilinen sarayı, Beyşehir Gölü'nün karşı yakasındaki kayalıkların dibine, dağların hemen gölle birleştiği yere niçin yapmıştı? Onu çok daha rahat anlayabiliyoruz. Çünkü göl iki parçaydı ve gölün ortasından bir kara parçası uzanıyordu bugünkü Beyşehir ilçesine doğru. Böylece Selçuklu Sultanı Beyşehir üzerinden gölün karşısında iki gölü seyrederek gidip sarayında güvenli bir yerde, bir tarafı deniz, bir tarafı ise surlarla çevrilmiş olan sarayında konaklama imkanına sahipti. Böylece biz daha muntazam, muhteşem diyebileceğimiz bir coğrafi güzellikle karşılaşıyoruz o çağ itibariyle. Bugün için göl gerek erozyon gerekse başka nedenlerle belki anlamını deprem gibi çok beklenmedik gerekçelerle izah etmek mümkün olabilir. Tek bir parça halinde bulunuyor. Yani göl iki taraftan da yükselmiş, tek bir parçaya dönüşmüş, birleşmiş ve Kubadabad Sarayı'nı bilenler, araştıranlar açıp bakabilirler. Kubadabad Sarayı gölün karşı yakasında kalmıştır. Ve o Kubadabad Sarayı'na ulaşabilmeniz için gölü güneyden ya da kuzeyden dolaşmanız gerekir. Kilometrelerce uzamıştır o saraya ulaşmak. Halbuki Eşrefoğlu Beyliği'nin merkezi olan Eşrefoğlu Süleyman Bey'in camiinden doğrudan sizin gidebilmeniz gerekir Kubadabad Sarayı'na gölün ortasından. Bugün itibariyle böyle bir şey kara yolu itibariyle mümkün değildir.
Evet.
O zaman işte Eğirdir Gölü için de benzeri bir şeyi aynı şekilde 17. yüzyıl haritalarından söyleyebiliyoruz. Osmanlı kaynakları, 16. yüzyıla ait kaynaklar gölün pek çok kıyısındaki köy ve yerleşim birimlerinin defaatle taşındığına dair raporlar not etmişlerdir. Suyun yükselmesi nedeniyle göllerin, göl sularının köyü basması, cami ve benzeri evleri vesaire, mahallelerin su altında kalması, arazilerin, bahçelerin su altında kalması olayları Osmanlı arşiv kaynaklarında var. Ve böylece bir ilçenin ya da yerleşim yerinin bir kısmının daha farklı bir coğrafyaya doğru kayması söz konusu. Yeni yolların açılması, gölün şeklinin değişmesi. O zaman bu coğrafyada Eğirdir Gölü gibi bir gölün şeklinin değişmesini kabul edersek, tarihi yol dediğimiz hususta da önemli bir değişiklik meydana geliyor. Haçlı Seferleri uzmanı olarak söyleyeyim. Ben Haçlı Seferleri tarihi araştırmalarında Roma yolunun hangisi olduğuna özellikle bakmak gerektiğini bildiğim için Haçlı Seferleri Bizans'ın vermiş olduğu rehberler eşliğinde Anadolu'da ilerlerdi. Haçlılar Anadolu'nun tarihi ve askeri yollarını, güvenli yollarını bilmezlerdi. Bundan dolayı Roma imparatorları, başta Alexius Komnenus olmak üzere, Haçlılara rehber komutanlar verirlerdi. Rehber birlikleri tayin ederlerdi. Onları güvenlice götürsünler ve Türklerle nerede savaşacaklarını da göstersinler diye. İşte bu askeri yol burasıydı. Ancak harita üzerinden takip ettiğinizde, tarihi coğrafyaya göre kilometre hesabıyla da mil mil hesapladığınızda karşınıza bir göl çıkıyordu. Yani Roma askeri yolunu takip ederken sizin yolunuzun üzerine bugün için koskoca bir göl çıkıyor. O tarihlerde böyle bir göl olmadığını delillendirmeniz halinde ancak buradan askeri yol geçtiğini iddia edebilirsiniz. Gölün karşısında mil taşları var. Yani batısında ve doğusunda mil taşları var. Ve bunun aynı zamanda coğrafyada kalıntıları var. Yani Roma mil taşlarının yanı sıra yontulmuş, yol yapılmış arazi biçimleri var. Roma yolu olduğu gözle görülebiliyor. Yani bırakalım başka araştırmaları, gözle görülebilecek şekilde kaleler ve surlar zinciri var. Birbirini takip eden kaleler ve menziller kurulduğu bu taşlardan ve kalıntılardan takip edilebiliyor.
Hocam şimdi savaşın nedenlerine gireceğiz, seyrine gireceğiz, sonuçlarına gireceğiz ama Roma ya da sizin daha doğru ifadenizle bu Haçlı Seferi hangi güzergahı izliyor? İstanbul'dan çıktıktan sonra Kocaeli, Sakarya, Adapazarı, oradan güneye doğru inip Denizli, Isparta yöresine mi geliyor hocam, yoksa daha farklı bir yol mu izliyor? Sanki ilk benim söylediğim gibi bir inanış var kamuoyunda ama pek öyle değil herhalde. Roma, Bizans, Haçlı ordusunun güzergahı nedir Güray Hocam?
Tabii bugün itibariyle bu güzergahı tarihçilerimizin pek çoğu birbiriyle örtüşecek şekilde kaynaklarda aynı kaynaklar olduğu için kabul etmektedirler. Şöyle bir delille de hemen bilgiyi paylaşmamda yarar var. Frederick Barbarossa, 3. Haçlı Seferi'nin komutanı olarak Anadolu'ya ayak bastığında bu tarihler itibariyle Sultan II. Kılıç Arslan, yani Mira Kefalon Zaferi'nin kahramanı, sultanı, Edirne'deyken, Frederick Barbarossa henüz Anadolu topraklarına geçmeden Bizans sınırının da ötesindeyken kendi elçilerini göndermiş ve onunla Anadolu'da bir savaşla karşılaşmak istemediğini, barış içerisinde geçmesine yardımcı olacağını bildiren bir taahhütname imzalamıştır adeta. Elçilerini önceden göndermiştir ve tedbir almaya çalışmıştır. Ancak Frederick Barbarossa'nın Türk topraklarına girdikten sonra Kılıçarslan'ın oğulları Melikler tarafından saldırıya uğraması üzerine savaş kararı verdiği ve Konya'yı istilaya, işgal etmeye karar verdiğini görüyoruz. İşte bu karar neticesinde Frederick Barbarossa Myriokephalon Savaşı'nın olduğu yere gelir ve orada bir büyük karşılaşma yeniden olur. Türkmen kuvvetleri, Selçuklu kuvvetleri burada Frederick Barbarossa'yı baskı altında tutarlar ve onun yol değiştirmesine neden olacak bir zayiat verdirirler. Ve 3. Haçlı Seferi'nin kaynakları bu olayı anlatmaktadır. Yani Myriokephalon Savaşı ile Haçlı Seferlerinin gerçekleştirildiği güzergah aynı güzergahtı. Yol aynıydı.
Bu değişmemiş mi hocam?
Kullandıkları geçit aynıydı.
Değişmemiş.
Değişmiyor. Daha önceki seferlerde de var. Yani bu askeri yol idi. Ve Konya'ya en kestirmeden güvenli şekilde ilerlenmenin ve Konya'yı istila etmenin yolu daha kolay olan yol burasıydı. Tarihi yoldu aynı zamanda. Ondan dolayı bu geçidi kullanmak ister Frederick Barbarossa. Ancak burada Türklerle 30 binden fazla Türk'ün saldırısıyla karşılaştığını ifade eder kaynaklar. Bunun üzerine Frederick Barbarossa yolunu değiştirerek Akşehir üzerinden Konya'ya yönelir. Daha kuzeye yöneliyor. Mecburen yöneliyor. Neden Türkler buradan geçmesine müsaade etmedi? Bir kere Türklerin bu bölgede üstleri, geçim kaynakları, sulak arazi, verimli arazi, yaylakları, kışlakları ve yerleşim birimleri var. Önemli bir sığınak üsleri, yani kaleler, burçlar, yaylalar vesaire tam Türkmen ahalisinin yaşamasına uygun bir coğrafya.
Diyelim hocam, ara verelim. Bir heyecanlı bir yerdeyiz. Devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Roma Bizans Saçlı Ordusu'nun seyri seferini Güray hocamız anlattı. Selçuklular için, Türkmenler için, Müslüman Türkler için çok önemli yerlere geldiklerini söyledi. Hocam burada işler kızışmaya başlıyor galiba.
Tabii Uluborlu bu tarihler itibariyle Türklerin sahasında, Türklerin hakimiyet üssü olarak bulunuyordu. Frederick Barbarossa'nın geldiği yerde burası ve Mirakefalon istihkamları diyebildiğimiz bir kaleler, istihkamlar bölgesi var. Tarihçilerimizin ekseriyeti, Avrupa tarihçileri de kaynaklardaki işaretler de genellikle göller bölgesini göstermekle birlikte daha çok bizim bu belirtmiş olduğumuz Eğirdir Gölü civarındaki yol ve geçitleri işaretlemektedir. Kilometre olarak baktığımızda da diğer seferlerle örtüşen yerde burasıdır. Hatta 1. Haçlı Seferi sırasında da orduların bazıları ki birbirinden farklı 4 ayrı ordu 1101 seferlerinde ortaya çıkmıştır. Yine 1. Haçlı Seferi'nin ilk ayağında, ilk kısmında da bu bölgedeki askeri yollar kullanılmıştır. Mirakefalon sahası kullanılmıştır. Bunu da özellikle belirtebilirim. Manuel çok güçlü bir ordu yapısına sahip bir şekilde yola çıktı. Aslında baktığımızda hazırlıklarını Romen Diyojen'in hazırlığına benzetiyordu kendisi. Kılıçarslan'la vermiş olduğu savaşı, yapmış olduğu savaşı halkına başarı olarak anlatmıştır. Yapmış olduğu anlaşmayı göstermiştir ancak burada delil olarak da yapmış olduğu anlaşmayı kullanmıştır. Halbuki Manuel'in kesin bir yenilgi aldığı ve barış anlaşmasının şartlarını Kılıçarslan'ın belirlediğini ve Kılıçarslan'ın barış teklifini götüren değil de Manuel'in götüren olduğunu düşünecek olursak, Kılıçarslan sefer sırasında ilk barış elçilerini gönderen kişidir. Aslında savaşı istememiştir. Ancak yenilgi kesinleşince Manuel kendi elçisini göndererek barış istemek zorunda kalmıştır.
Hocam sıkıştı kaldı, canından zor
kurtuldu. Tarihçi Niketas'ın evet. Anlattığına göre Manuel'in miğferi delinmiş, göğsü yaralanmış, zırhları parçalanmıştır. Ve yaralar kan akmıştır ya üst sırtından, işte miğferi delindiği, yamulduğu için düzeltilmek zorunda kalınmıştır. Muhafız birliklerinin önemli bir kısmı, kendisini koruyan birliklerin önemli bir kısmı savaş meydanında ölmüştür kendisini koruma yolunda. Tabii önce birliklerinin tamamı imha edilmiştir. Kendisini desteklemeye gelmiş olan Antakya Kontu, Haçlı Kontu, Boduvan savaş meydanında ölmüştür. Yine yeğeni Vatatzes öldürülmüştür ve Türkler pek çok kendisinin akrabası başta olmak üzere onu tutsak edecek noktaya doğru gelmiş görünüyorlar.
Hocam savaşın seyri esnasında sağ kanatlarının, bu Bizans ordusunun sağ kanadının hemen dağılması da ilginç.
Tabii burada şöyle bir ifadeyi kurmamızda yarar var. Askeri erkan Bizans içerisinde ikili bir kararsızlık yaşıyorlardı. Yani tartışma yaşadılar. Bir kısmı savaşmayalım dedi, bir kısmı savaşalım dedi. Manuel savaşalım diyen tarafta yer aldı. Gençler savaşalım dediler. Yaşlı ve tecrübeli komutanlar ise savaşmayalım, burada yeniliriz. Türkler şu anda çok iyi durumdalar. Bizi mağlup ederler, çok perişan oluruz dediler imparatora. Uyarıda bulundular. Yani tecrübeli ve Selçuklu Türklerinin ordusunu, yollarını, tedbirlerini, savaşçılıklarını ya da savaş teknolojilerini bilen tecrübeli kişiler, daha önce Türklerle karşılaşmış, savaşmış komutanlar itiraz ettiler savaşa. Bu iş zor, bildiğiniz gibi değil dediler. Ancak buna uyulmadı. Manuel gençlerle beraber heyecanla yolumuza devam edelim, ısrarla askeri yolu da takip ederek daha önce kendisinin de gelmiş olduğu seferlerde babasıyla beraber gittiği yoldan ordusunu sürdü. Ben bu yolları biliyorum dedi hatta Manuel. Bildiği yoldan giderken tedbirsiz de davrandı. Ancak şunu biliyoruz ki Bizans ordusu Eskişehir'den itibaren savaş altında, baskı altında ilerlemek zorunda kalıyordu. Yer yer su birliklerine, yancı ve lojistik birliklere, öncü birliklere saldırılar artıyordu. Türkmen askerleri, Selçuklu 2. Kılıç Arslan'ın öncü kuvvetleri baskı vererek baskınlarla yıldırma, bezdirme ve yorma harekatında bulunuyorlardı. İşte bu harekat göller bölgesindeki sulak araziye inmelerini engelleyici tarzda devam etti. Neden Manuel Komnen yukarıdaki yolu tercih etmiyor da burayı tercih ediyor? Çünkü mümbit ve verimli arazi ordunun lojistik ihtiyacını, erzak ihtiyacını vesaire uzun süre ayakta tutabileceği güvenli arazi burasıydı. Burada Bizans İmparatoru'nun yeni yaptırmış olduğu kale kollar vardı. Subleyon Kalesi diye bilinen Batı Anadolu'nun en büyük kalesi buradaydı. Yine Sozopolis'e kadar olan saha onun emri altında ve hizmetindeydi. Yani bütün bu saha da sulak araziydi. Eskişehir'den itibaren Türkler ani saldırılarla taarruz harekatında bulunup geri çekiliyorlardı kendi hudutları içerisine. Türkmen kuvvetleri böylece yıldırma ve yavaşlatma harekatında bulunuyorlar. Aynı zamanda yoldaki onların erzak veya su temininde güçlük çıkaracak bir takım tedbirler alıyorlardı. Manuel Komnen savaşı böyle bir kararla ordusunun bir kısmının da itirazlarına rağmen devam ettirmek tercihinde bulundu. Savaş bir meydan savaşından çok Türklerin baskın harekatıyla ve bir cuma günü başladı. Yine Malazgirt'te olduğu gibi.
Geçen hafta da
ve akşam saatlerine kadar devam etti. Mirekefalon savaşı akşam saatlerinde geceleyin artık Manuel yenilmiş olduğuna hükmetti. Bir, ordusunu bırakıp kaçmak kararını verdi. Bütün ordunun önde gelenleri bunu çok yanlış ve akılsızca bir mantıksız bir hareket olarak, bir imparatora yakışmayan bir hareket olarak gördüler ve eleştirdiler. Hatta karargahta onu bağırarak çağırarak çok büyük bir şekilde eleştirdiler. Tehdit ettiler yani. Bu kararından vazgeç, kaçamazsın. Bir imparator kaçamaz dediler. O bunu anladı ve bunda da kendisine yardımcı olmayacağını anladı karargahının. Ne yapacağım diye düşündü ve kuşatılmış olan karargahının içinden sağ selim kurtulmanın tek yolu daha önceden de tanıdığı, merhametiyle bildiği 2. Kılıç Arslan'a bir elçi göndererek anlaşma teklifinde bulunmaktı ki Bizans tarih kaynakları en akıllıca olanı yaptı diyor.
Bu yani, konuda değil mi evet, hocam? Evet.
Manuel Komnen yola çıktığından beri ilk kez doğru bir karar veriyordu. O da bu barış teklifini geceleyin götürmesiydi. Çünkü sabah olursa artık meydan kimin yenildiği ortaya çıkacaktı. Evet. Kılıç Arslan zaferi kazandığının farkında değilken Manuel Komnen elçisini barış için gönderdi, gece gönderdi. Çünkü gündüz olsaydı savaş bitmiş zaten, çoğu ölmüş, kaçmış, parçalanmış, yorulmuş bir Roma ordusunun ortada olmadığını, zaferin kendisinde olduğunu gören Kılıç Arslan artık imparatoru esir mi alırdı, başka şartlar mı dayatırdı, yani imparatorluğu teslim almayı mı teklif ederdi, çok ağır şartlarda bir anlaşma imzalamak durumunda kalabilirdi.
Hocam Bizans karargahının, genel kurmay karargahının yanlış stratejilerini, taktiklerini ifade ettiniz. Bizim karargahımızdaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Sultan Kılıç Arslan liderliğindeki kurmaylarımızı?
Sultan 2. Kılıç Arslan artık tecrübeli, pişmiş. Kendi içindeki ordusu, çocukları ve hatta Anadolu'daki Türkmen beyleri ve devletleriyle olan meselelerini halletmiş. Hatta Ermeni baronlarıyla, sergerdeleriyle anlaşmış ve onları da kendisine bağlamış. Yani Anadolu'nun doğusunda, batısında tam bir birlik ve hüküm sahibi olduktan sonra Manuel'e ordusuyla gelen bir kişi. Manuel Komnen'in ordusunun içerisinde Oğuzlar, Kuman, Kıpçaklar, Peçenekler yine var. Onu da ifade edelim. Kılıç Arslan bunların da orada bulunduğunu bilerek çok akıllıca bir mantık ve taktikle hareket ediyor. Savaş süresince Türklere sesleniyor. Bizimle savaşmayın, yanınızdaki imparatorun adamı olmayın diye böyle bir takım naralar attırıyor. Onları gece gündüz kendi yanlarına geçmeye teşvik edecek nasıl tellallar, yani bağırarak çağırarak duyurular gönderiyor.
Sanki Malazgirt gibi hocam, evet.
Bir yönüyle benziyor, evet. Yani kozmopolit bir ordu, Manuel Komnen'in ordusu. Kendisine ait kapı kulu askerler diye tarif edebileceğimiz çok özel şövalye birliği var. Bunların dışındakiler Türkmen ya da işte Türk kuvvetleri diyebildiğimiz uzlar, peçenekler, kuman kıpçaklar bunlar da var. Bunların özel yetiştirilmiş olan kuvvetleri bağlılığını sürdürdü sonuna kadar. Saf değiştirmediler. Ancak bir kısmının moral bozgunluğuyla geri çekilmiş olması, tesirli olması söz konusu olmalı ki Bizans kaynakları bunu ifade ediyorlar. Diyor ki savaşın artık aleyhe gittiğini gören bu Türkler Kılıç Arslan'ın tekliflerinden ve Kılıç Arslan'a bağlı Türkmenlerin serzenişlerinden, onları uyarılarından etkilenmeye başlamışlardı. Artık kılıç çekmiyorlardı ve kendi işlerine bakarak sahayı terk ediyorlardı diyor. Yani savaş alanını terk eden Türklerden artık savaşın bittiğini, yenildiğini de gören, Roma ordusunun parçalandığını gören Türklerden bir kısmının etkilenmesi söz konusu. Onu anlıyoruz. Manuel işte bu tablonun tamamen ortaya çıkmasını istemiyordu. Geceleyin artık işin bitmiş olduğunu ya kaçacaktı ya barış teklifi götürecekti.
Bu ya da kendisine verecekti tabii, hocam ikisini.
Eğer kaçmış olsaydı imparatorluğu da yönetemez duruma düşerdi. Bunu da etrafındaki kurmayları söylediler ona. Sen hayatta kalamazsın kaçarsan, yani İstanbul'da da duramazsın gibi bir takım daha vahim sonuçlardan bahsettiler. Ve ayrıca hocam, ordu perişan halde olacaktı. Kısmen 2. Kılıç Arslan'la daha önceden bir hukuku olduğu için onu kullanmaya karar verdi. Aslında akıllıca denilmesinin sebepleri var burada. 2. Kılıç Arslan'ın psikolojisini, merhametini ve bir Türk sultanı olarak daha önceden İstanbul'da 2 ay 80 güne yakın bir süre kalmış olan 2. Kılıç Arslan'la olan hukukuna kısmen güvendiğini, onu tanımışlığını vermiş olduğu bir tecrübeye de dayanarak barış teklifini gönderdiğini söyleyebiliriz.
Hocam 1176'daki bu savaş belki 17 Eylül, belki 16, belki 18, onun çok önemi yok. 1071'den sonra 1071'deki Malazgirt kadar önemli olduğunu hem makalelerinizde hem programlarımızda vurguluyorsunuz. Neden bu kadar önemli hocam?
Mira Kefalon zaferi Anadolu'da bir daha Bizans taarruzunun olmadığı, Manuel Komnen'in kendisi başta olmak üzere adamlarının ve Bizans askeri yapısının, idari yapısının Anadolu'da Türklerin ne kadar hakim bir güç haline geldiğini ve askeri güçlerini çok yakinen müşahede etmişler. 100.000'e aşkın bir ordu daha Anadolu'da, ki bu ikinci ordu da 100.000'in üzerindeydi. Bir bozguna uğramıştır. Roman Diyojen'e benzetiyor Roma kaynakları Manuel'in halini ve Roman Diyojen'le tek farkını tutsak olmamasıydı. Ancak Anadolu'da Mira Kefalon sahasından kurtuluşunu bile yanına verilmiş olan Türkmen kuvvetlerine borçlu olan bir Manuel Komnen söz konusu. Bu barış anlaşmasının maddelerine baktığımızda da tazminat veren Manuel Komnen yine kale kolları, sınırdaki bazı kaleleri yıktıran Manuel Komnen bunları kabul ediyor anlaşma maddesi olarak. Ancak detayda çok detaylı bir anlaşma imzalanamıyor. Neden? İşte bu zaferin kimde kaldığı ile ilgili Kılıç Arslan'ın
az önce söylediğiniz hocam
işin farkında olmaması ve bu anlaşma maddelerini Kılıç Arslan dönüşte kendisi açısından bir zafer gibi gösteriyor. Biz Türkleri durdurduk, Batı Anadolu'yu ele geçiriyorlardı vesaire diye anlaşmanın eksik yönlerini kullanmış oluyor ve zaferi bir şekilde küçümsemeye çalışıyor ve Batı Anadolu'ya da birkaç ordu daha gönderiyor. Ancak bir daha Bizans Selçuklu'ya böyle bir taarruzda bulunamayacağı gibi Anadolu'nun tamamını da kesin olarak kaybetmiştir. Anadolu'nun vatan olması ve tapusunun alınması sayılabilecek bir anlam taşıyor Mira Kefalon zaferi. Gerçekten de tam anlamıyla Anadolu'nun yurt olduğu, vatan olduğu, kalıcı bir şekilde ele geçirilmiş olduğunun ispatlandığı bir zaferdir.
Hocam bu hafta Almanya'dan Derviş Ahmet Baş adlı dinleyicimiz kazandığı armağan kitabımızı güle güle okusun. Türk ve Batı kamuoyunda milli mücadele en kısa sürede ulaştıracağız eline.
Evet, hayırlı olsun diyorum Derviş Ahmet Bey.
Hocam süremiz bitti ama Güreceğim son bir tane daha sorum var size. Burada savaşın stratejisinde yine Türk ordusunun hızı mı öne çıktı?
Tabii hızı ve savaşçılıkta yani hile esastır diyoruz ya, burada çok stratejik ve Roma ordusunu nerede coğrafya olarak vuracağını belirlemiştir. Savaş mekanını belirlemesi öne çıkmıştır. Ve savaşın mekanını belirleyen burada Sultan II. Kılıçarslan ve Selçuklu ordusudur. Zaferin bütün dünyaya mektuplarla duyurulması söz konusudur. Gerek Avrupa'ya gerekse Abbas halifesine Sultan II. Kılıçarslan fetihname mektupları yazmıştır. Ve böylece tarih kaynaklarına da bu mektup geçmiştir. Abbasi Sarayı'nda ve diğer ülkelerde bu mektubun duyulmasıyla tarihe bir not düşülmüştür.
Bitiriyoruz bu hafta da değerli dinleyicilerimiz programımızı. Önümüzdeki hafta yine bir Türk ordusunun hızından söz edeceğiz. Büyük taarruzdan ve 9 Eylül 1922'de düşmanın İzmir'den denize dökülmesini soracağız Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam, ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz.
Sizler sağ olun. Teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, haftaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.